Ayrım 8.
Sanki düş görüyordum. Neredeyse Scobie'nin sesini duyuyordum. Evet, bütün türbeler gibi gittikçe zenginleşen küçük bir türbe. Ama dikkat, ben servet yapmıyor, insanlara hizmette bulunuyorum. Clea'nın parmaklarının tetiğini dirseğimde duyumsadığım sırada içimde bir kahkaha büyümekteydi. Bu küçük boğucu delikten yarı karanlık avluya çıkarken birbirimizi neşeyle dürtüklüyorduk. Abdül ise örtüyü saygıyla banyo küvetinin üzerine sermiş, yağ lambasına bakmış, sonra bizim yanımıza gelmişti. Demir parmaklıklı kapıyı özenle kilitledi. Clea'nın verdiği bahşişi boğuk teşekkür homurtusuyla aldıktan sonra ayaklarını sürüyerek karanlığa doğru uzaklaşıp bizi yalnız bıraktı. Yıkık bir duvarın moloz yığınları üzerine oturduk. "Hemen içeriye girmedim," dedi. Gülmeye başlayacağımızdan korktum. Sonra Abdül'ün canını sıkmayı göze alamadım. "Clea, Scobie'nin banyo küveti." "Biliyorum. Nasıl oldu bu tanrı aşkına?" Clea'nın tatlı kahkahası. "Bana anlatmalısın. Akıl almaz bir öykü. Bunu Baltazar su yüzüne çıkardı. Scobie şimdi resmen El Yakub olarak biliniyor. Hiç değilse Kıpti Kilisesi'nin defterine türbe böyle kayıtlı. Ama biraz önce kendin de duydun ya, asıl adı El Scop. Bu azizlerin makamları nasıl unutulur gider bilirsin. Ölürler, zamanla azizin kim olduğu insanların aklından büsbütün çıkar. Türbeyi bir kum tepesi örter. Ama yeniden dirilirler. Bir gün birden sarılı biri iyileşiverir orada ya da deli bir kadına o türbeden bir kehanet söylenir ve hop diye aziz yerinden kalkar, canlanır. Evet, bizim yaşlı korsan burada otururken bahçenin bir ucunda El Yakup hep vardı ama kimse bilmiyordu. Gelişi güzel yapılmış duvarların arasında kalmıştı. Bilirsin burada yapılar nasıl başıbozuk yapılır. İyice unutulup gitmişti. Bu arada Scobie ölümünden sonra bu çevrede anısı sevgiyle tazelenen biri durumuna geldi. Büyük yetenekleriyle ilgili öyküler dillerde dolaşmaya başladı. Sihirli içkiler yapmakta ustaydı. Yalancı viski gibi. Onun çevresinde bir mezhep gelişmeye başladı. Büyücü olduğunu söylüyorlardı. Kumarcılar onun adıyla yemin veriyorlardı. Bu yörede şu karta El Scop tükürsün ki demek hemen hemen bir atasözü durumuna geldi. İstediği zaman kadına dönüştüğü, iktidarsız erkeklerle yatarak onların güçlerini arttırdığı söyleniyordu. Kısır kadınların gebe kalmalarını da sağlayabiliyormuş. Hatta kimi kadınlar çocuklarına onun adını verdiler. Evet, kısa bir süre sonra İskenderiye Azizlerinin öykülerine onunki de eklendi. Ama kuşkusuz gerçek bir türbesi yoktu. Çünkü herkesin kafasının bir köşesinde onun ölüsünü peder Polün çaldığı, bir bayrağa sararak Katolik mezarlığına gömdüğü yazılıydı. Bunu biliyorlardı. Çünkü çoğu oradaki törene katılmışlar ve galiba bir zamanlar Scobie'nin de üyesi olduğu polis bandosunun o felaket müziğinden çok hoşlanmışlardı. Hep merak ederim acaba Scobie herhangi bir müzik aleti çalıyor muydu diye. Çalıyorduysa ne çalıyordu? Trambon mu? Her neyse, işte tam onun azizliğinin deyim yerinde ise bir işaret, bir belirti, bir onay beklediği sırada şu duvar yıkılmak inceliğini gösterdi de Yakup'un ortaya çıkmasına yol açtı. Evet ama türbede mezar falan yoktu. Sonunda istemeye istemeye Yakup'u kayda geçiren Kıpti Kilisesi onun Suriye'den gelmiş biri olduğu dışında hiçbir şey bilmiyor. Hatta Müslüman olup olmadığı konusunda bile kesin bilgileri yok. Bana kesin kes Yahudi gibi geliyor. Her neyse, hiç bıkıp usanmadan bu bölgenin yaşlılarıyla konuştular da en azından adını saptayabildiler. Ama hepsi o kadar. Böylece güzel bir günde bu yöre Scobie için boş bir türbe bulmuş oldu. Adının gücüne denk yerel bir mekanı olmalıydı. Kendiliğinden başlayan bir şenlik sırasında pek çok insanın ölümünden sorumlu olan banyo küveti Ürdün'den gelmiş kutsal kumla doldurulduktan sonra büyük bir ciddiyetle kutsanıp türbenin içine kondu. Kıptiler resmen kabul edemezlerdi. Resmi nedenlerle Yakup'ta direttiler. Scobie ise inananlara kaldı. İkilem gibi bir şey. Ama tam birer siyaset adamı olan ruhban takımı El Scop'un yeniden canlanmasını görmezliğe geldiler. Oralı halkın dilinde El Yakup'un böyle söylendiği sanılıyormuş gibi yaptılar. Böylece şiş de kebap da kurtuldu. Hatta gerçekten de dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan olağanüstü hoşgörünün bir örneğidir bu. Scobie'nin doğum gününü kayıtlara geçirdiler. Galiba Yakup'inkini bilmedikleri için. Yılda bir kez Aziz George günü onun adına mevlüt okunduğunu biliyor musun? Herhalde onun doğum gününü Abdül anımsamış olmalı. Çünkü Scobie gazete temsilcilerinden ödünç aldığı bütün ulusların bayraklarını ipe dizer, yatağın dört köşesine asardı. Bir defasında sen söylemiştin, çok sarhoş olur, gözlerinden yaşlar boşanıncaya kadar gemici türküleri söyler, eski kırmızı biberliği ezbere okurmuş. Ne acayip ölümsüzlük. Yaşlı korsan kim bilir ne mutludur. Hem de ne mutlu, kendi guartisisinin yani mahallesinin koruyucusu olmak. Ah Darli, hoşuna gideceğini biliyordum. Sık sık bu vakitler akşam karanlığında buraya gelip bir taşın üzerine oturarak kıs kıs gülüyorum. İhtiyarın adına sevindiğimden. Böylece türbenin çevresindeki gölgeler büyürken uzun süre birlikte oturup bir azizin türbesine gelenlerin yapması gerektiği gibi alçak sesle konuşup gülüştük. Gölgesi hala ikinci katta, çürüyüp ufalanan odalarda gezinen cam gözlü yaşlı korsanın anısını tazeledik. Tatvik sokağının ışıkları sönük sönük parlıyordu. Eski alışılmış parlaklığıyla değil, donuk donuk. Çünkü bütün liman bölgesi karartmaya alınmıştı. Bu ünlü sokak da o bölgenin içindeydi. Düşüncelerim oradan oraya sürükleniyordu. Birden, "Peki ya Abdül, ona ne oldu?" diye sordum. "Evet, sana anlatmaya söz vermiştim. Scobie ona bir berber dükkanı açmıştı biliyorsun. Evet, usturalarını temiz tutmadığı, frengi yaydığı için uyarılmıştı. Uyarılara hiç aldırmadı. Belki de Scobie'nin kendisini resmen şikayet etmeyeceğine inandığı için. Ama yaşlı adam şikayet etti. Sonucu da korkunç oldu. Polis Abdül'ü neredeyse öldürünceye kadar dövdü. Adamcağız gözünü kaybetti. Amaril onu derleyip toparlayıncaya kadar hemen hemen bir yıl uğraştı. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de vücudu güçten düşürücü bir hastalığa yakalanmasın mı? Dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Zavallı adam. Ama efendisinin türbesi için ondan daha uygun bir bekçi olur muydu bilemiyorum. El Scop, zavallı Abdül. Ama artık dine sığındı. Bu işin yanı sıra aşırıya kaçmadan vaazlar da veriyor, sureler okuyor. Gerçek Scobie'yi unutmuş olduğuna inandığımı biliyor musun? Bir akşam üst katta oturmuş olan yaşlı adamı anımsayıp anımsamadığını sordum. Anlamamış gibime yüzüme bakıp bir şeyler mırıldandı. Sanki belleğinin ulaşamayacağı kadar uzak bir köşesindeki bir şeyi yakalamaya çalışıyordu. Tıpkı Yakup gibi. Gerçek Scobie gitmiş, yerine El Scop gelmişti. Sanki havarilerden biri falanmışım gibime geliyor. Yani bir ermişin, bir söylencenin doğuşuna tanık olduk. Düşün, biz gerçek El Scop'u sahiden tanıdık, sesini duyduk. Clea, yaşlı adamı büyük bir ustalıkla yansılamaya başlayınca iyice keyiflendim. Onun dağınık, daldan dala atlayan konuşma biçimini tıpkısı tıpkısına yansılayabiliyordu. Belki de yalnızca belleğinde kalmış sözcükleri ineliyordu. Evet, biliyor musun, Aziz George günü kendim için olduğu kadar biraz da İngiltere için coşarım. Toby'nin deyimiyle gelin utandırandan içerim. Hatta bulabilirsem köpüklüsünden. Ama Tanrı seni kutsasın, ben atla çekilecek araba değilim. Her zaman iki bacağımın üzerinde dururum. Maksat neşelenmek, sarhoş olmak değil. Toby'nin ifadelerinden biri daha. Edebiyattan tonla alıntı yapardı. Hiç de şaşırtıcı değil. Neden dersen koltuğunun altından kitap eksik olmazdı çünkü. Bahriye'de onu biraz tuhaf bulurlardı. Kaç kez patırtı çıktı. O zımpırtı da ne diye bağırırlardı. Bazen çok arsızlaşabilen Toby de kabadayılık eder, içinden geldiği gibi karşılık verirdi. Sence ne acaba şişko? Evlilik cüzdanım elbette. Ama okumayı sevmeme karşın benim başımı döndüren kalın bir kitap olurdu hep. Bakarsın bir yıl String Bob'un oyunlarıdır, galiba bir İsviçreli yazar. Bir başka yıl Gottfried'in Frost'u. Toby bunun serbest eğitim olduğunu söylerdi. Benim eğitimim onunkine yetişemezdi. Hani derler ya, hayat okulu. Ama benim annemle babam çok erken öldüler. Biz üç zavallı çocuk öksüz kaldık. Bizi hep yüksek yerlere vermeyi düşünmüşlerdi. Babam düşünmüştü. Birimizi kiliseye, birimizi orduya, birimizi bahriyeye. Bundan kısa bir süre sonra iki erkek kardeşimi Sitkup yakınlarında Naip Prens'in özel treni çiğnedi. İkisi de öldü. Ama bütün gazeteler yazdı. Prens bir çelenk gönderdi. Ama ben yapayalnız tek başıma kaldım. Yoksa şimdiye kadar amiral olurdum, öyle sanıyorum. Öykünmesi tam anlamıyla kusursuzdu. Çelimsiz, yaşlı adam mezardan dışarı çıkmış, bir yana ağan yürüyüşüyle önümüze dolaşmaya başlamıştı. Arada bir kek sehpasının üzerindeki teleskopla oynuyor, eskimiş incilini açıp kapıyor ya da ateşi canlandırmak için küçük körükle çıtırdayan odunların başına çöküyordu. Doğum günü. Bir doğum günü akşamı onu Konya'yı her zamankinden daha çok kaçırmış durumda bulduğumu anımsadım. Bir tarağa kağıt geçirmiş, bununla çaldığı müziğe uyarak çırılçıplak dans ediyordu. Bu doğum günü kutlamasını anımsayınca ben de Clea'nın yeni gülüşünü bir kez daha duymak için güya Scobie'nin taklidini yapmaya başladım. "Oo, sen misin Darley? Kapı açılınca bayağı korktum. Girsene, ben de eski günleri anımsamak için rat tat tat biraz dans ediyordum. Doğum günüm evet, biraz geçmişte iyileşirim her zaman. Gençliğimde çok ovardaydım. Ne saklayayım, velouta'yı çok iyi yapardım. Görmek ister misin? Gülme, impuris olmuşsam ne olmuş? Şu iskemleye otur da bak. Şimdi ilerle, eşini bul, silkin, eğil, geri dön. Kolay görünüyor ama değildir. Düzenliliği yanıltıcıdır. Bir zamanlar hepsini yapardım Mirim. Kadril dansı, İskoç dansı, kazaska, demi çayın anglas görmemişsindir herhalde. Senin zamanından önceydi galiba. Biliyor musun dans etmeyi severdim. Uzun yıllar modayı izledim. En son Hüçükuçi'ye kadar geldim. Hiç gördün mü? Evet, H sesiyle söyleyeceksin. Doğu büyüsü denen küçük alımlı hareketlerle yapılıyor. Kıvrılmalar şöyle. Tek tek tülleri çıkartıyorsun çırılçıplak kalıncaya kadar. Soluk kesici bir bekleyiş. Ama kayarken kıvrılacaksın, görüyor musun? Doğu büyüsüyle hiç ilgisi olmayan bir duruş aldı ve yavaş yavaş dönmeye başladı. Arapların ağır ağır ilerleyip susan çeyrek perdelerini tıpkısı tıpkısına öykünen bir hava mırıldanarak kıçını kıvırtıyordu. Başı dönmeye başlayıncaya kadar döndükten sonra büyük bir neşe içinde kendini yatağın üzerine attı. Kıkır kıkır gülüyor, kendini kutlar, onaylarmış gibi başını aşağı yukarı sallıyor, yapım formülünü bir giz gibi sakladığı araktan bir fırt çekmek için elini uzatıyordu. Herhalde tarifini Post Lethwaite'in yabancı ülkelerde yolculuk edenler için cep kitabından almıştır. Kitabı hep sandığına kilit altında tutar, onun üzerine yemin verirdi. Dediğine göre Robinson Crusoe, durumunda olan bir kişinin bilmesi gereken her şey varmış içinde. Hatta çalıları sürterek nasıl ateş yakılacağı bile olağanüstü bir bilgi hazinesiydi. Bombay pirinç rakısını elde etmek için 2 tutam azelbent çiçeğini 1 litre iyi cins rumun içinde eritin, alkole rakı kokusu verecektir. İşte böyle şeyler. Evet diye eklerdi ciddi bir yüzle. Post Lethwaite'den daha iyisi olamaz. O adamda her duruma, her amaca cevap veren bir şey bulabilirsin. Tam bir dahi diyebilirim. Post Lethwaite'in ününe gölge düşürecek yalnızca bir olay oldu. O da Toby, Scobie'ye dışarıya satış yapabilecek kadar kuduz böceği bulabilirse çok para kazanabileceklerini söylediği zaman. Ama edepsiz herif kuduz böceği nedir, nasıl bir şeydir anlatmamıştı. İşte Post Lethwaite beni bir kez bu konuda yanılttı. Kuduz böceği başlığı altında ne yazıyor biliyor musun? Bana öylesine esrarengiz geldi ki bir daha gelişinde Toby'ye olduğu gibi aktarmak için ezberledim. Bizim Post Lethwaite şöyle diyor. Kuduz böcekleri içeriden kullanılırsa idrar söktürücü ve uyarıcıdır. Dışarıdan kullanılırsa deride kabarıklık ve kızarıklık yapar. Kuzum ne demek istiyor ha? Toby'nin kazançlı ticaret tasarısıyla bunun ne ilgisi var? Bir tür kurtçuk olmalı bunlar. Abdül'e sordum ama Arapça sözcüğü bilmiyorum. Biraz ara verip dinlendikten sonra yaşlı, buruşuk, kaplumbağa benzeyen gövdesine hayranlıkla bakmak için bir kez daha aynaya yürüdü. Kafasından geçen bir düşünce birden yüzünü kararttı. Buruşuk gövdesinin bir yerini göstererek bizim Post Lethwaite'in şunu yalnızca dikleşebilir doku olarak tanımladığını düşünmek. Neden yalnızca hep kendi kendime sorarım? Bu tıp adamlarının dili bazen hiç anlaşılmıyor. Gerçekten de dikleşebilir doku filizinden başka bir şey değil. Bir de başımıza ne belalar açtığını düşün. Hey gidi hey, sen benim gördüklerimi görseydin bendeki sinir gücünün yarısı kalmazdı sende bugün. Böylece bizim Aziz pijamalarını giyip en sevdiği eski nakaratlardan yalnızca doğum günlerinde söylediği küçük, acayip bir maniden oluşan bir şarkı demeti sunarak kutlamaları sürdürdü. Adı Kötü mü Kötü Yürekli Kaptandı. Şöyle biten bir koro bölümü vardı. İşte böyle şen şakacı lay lay, işte böyle hin oğlu hin lay lay, işte böyle aksi mi aksi biriydi. Dans ederek bacaklarını, şarkı söyleyerek tatlı sesini gerçekten yorduktan sonra artık kolları başının altında tavana bakarak söyleyeceği birkaç küçük bilmece kalmıştı. Kral Charles'ın celladı nerede ve ne yedi? Bilmiyorum. Pes mi? Evet. Kralın başı lokantasında pirzola yedi. sevinç kikirtileri, kıkırdamalar. Yavaş yavaş hafifleyen ses, düşen baş, kapanan gözler, gevşeyerek uykunun içinde yiten kikirtiler. İşte bizim Aziz sonunda böyle uykuya daldı. Aziz George günü, ağzı açık. Bunun üzerine ikimiz karanlık kemerli geçitten kol kola geri döndük. Yaşlı adamın imgesine yaraşır biçimde sevgi ve acıma dolu kahkahalar atarak bir bakıma ikona yeniden yaldız süren, türbenin çevresindeki lambalara yağ dolduran kahkahalar. Basıla basıla katılaşmış toprak, sokaklarda ayak seslerimiz hemen hemen yankılanmıyordu. Bölgeye uygulanan yarı karartma önlemi yüzünden normal zamanlarda buraları pırıl pırıl aydınlatan elektrik ışığı kesilmiş, onun yerini dört bir yanda soluk soluk titreşen yağ lambaları almıştı. Bu yüzden çevremizdeki yapılardan gelen sesleri, kıpırtıları eskisinden daha da gizemlileştiren ateş böceklerinin ışığında karanlık bir ormanda yürüyorduk. Kemik hastalığına tutulmuş faytonun beklemekte olduğu sokağın köşesinde gece denizinden esen serin, canlandırıcı bir rüzgar çarptı yüzümüze. Bu rüzgar daha sonra yavaş yavaş kentin içlerine süzülecek, gölün ağır, boğucu nemini dağıtacaktı. Arabaya bindik. Yavaş yavaş çökmekte olan akşam bir incir ağacının damarlı yaprakları kadar serin. Şimdi sana yemek yedireyim Clea, bu yeni gülüşü kutlamak için. Yo, henüz bitmedi. Görmeni istediğim başka bir tablo daha var, değişik türden. Biliyor musun Darli, kenti senin için bir anlamda yeniden düzenlemek istedim. Bu tablonun içine bir başka açıdan dalasın, yabancılık çekmeyesin diye. Sürgünler kenti için bu sözcüğü kullanmak ne kadar doğrudur bilemem. Her neyse. Öne eğilip soluğunu yanağımda duyumsadım. Arabacıya, bizi Auberge Blue'ya götür dedi. Gene gizemler. Hayır, bu gece erdemli Semira ilk kez insanların karşısına çıkıyor. Benim için bir vernissage, bir serginin özel davetlilere gösterildiği gün gibi bir şey biliyorsun değil mi? Onun güzel burnunun yaratıcısı Amaril ile benim. Müthiş bir serüven yaşandı. Aylarca süren, sargıların, dikişlerin altında Semira büyük bir sabır ve dayanıklılık gösterdi. Artık tamam. Dün evlendiler. Bu gece bütün İskenderiye onu görmeye gelecek. Biz de eksik olmamalıyız öyle değil mi? Bu kentte çok seyrek rastlanan, bu konunun meraklısı olarak değerini senin çok iyi anlayacağın bir şey gösteriyor. İlsagitte, söz konusu büyük harflerle romantik aşk. Bu işte benim epeyce payım oldu. Bu yüzden biraz övünebilirim. Hem dadılık, hem hasta bakıcılık, hem ressamlık ettim. Hepsi de sevgili amiralin hatırı için. Biliyor musun, pek zeki değil, yani Semira. Onu dünyaya hazırlamak için diyelim istersen, saatlerce uğraştım. Okuyup yazmasını pekiştirmek de bunun içinde. Kısacası onu biraz eğitmeye çalışmak. Eğitimleri arasındaki büyük uçurumu Amaril'in bir engel olarak görmemesi bir bakıma çok tuhaf. Onu bunun için daha çok seviyor. Biraz bön olduğunu biliyorum. Bütün sevimliliği de buradan geliyor, diyor. Romantik mantığın en saf çiçeğidir bu, öyle değil mi? Onu sağlıklı yaşama kavuşturma işinde akıl almaz bir yaratıcılık gösterdi. Ben olsam Pigmalionculuk, Yunan mitolojisine göre bir kadın yontusu yapıp ona aşık olan Kıbrıs kralı. Oynamaya pek cesaret edemezdim. Ama imge denen şeyin gücünü şimdi anlamaya başlıyorum. Örneğin ona bir meslek, kendine özgü bir beceri verebilme konusunda ne yaptı biliyor musun? Buna zeka derler. Fazlaca uzmanlık isteyen bir iş yüklenemeyecek kadar bön bir kız olduğu için benim de yardımımla onu oyuncak bebek cerrahlığı konusunda eğitti. Evlilik armağanı olarak ona çok moda duruma gelmiş olan küçük bir oyuncak bebek yapım evi veriyor. Ama onlar balayından dönünceye kadar resmen açılmayacak. Gerçekten de Semira bu yeni işe iki elle sarıldı. Aylardır ikimiz birlikte bebek kesip dikerek buna hazırlanıyorduk. Hiçbir tıp cerrahı bundan daha çok çalışmamıştır. Çok sevdiğin, gerçekten budala bir kadını elinde tutabilmenin tek yolu bu, diyor Amaril. Ona kendisinin yapacağı bir şey bulmak. Böylece uzun, kıvrımlı kornişten aşağı sarsıla sarsıla inip kentin ışıklı alanına döndük. Mavi sokak lambaları biz konuşurken birer birer yaklaşıp faytonun içine eğilerek bize bakıyorlardı. Sanki birden geçmişle şimdi bölüntüsüzce birleşmişti. Bütün anılarım, izlenimlerim bir tek kalıbın içine yerleşmişlerdi. Bu kalıbın iğretilemesiyle kalıptan nasibi olmayanların parıltılı kenti olmuştu her zaman. Yeni doğmuş bir kız böceğinin yapışkan prizmasal kanatlarını şimdi gecenin üzerine yaymaya çalışan kent. Romantik aşk. Pursever'den buna komik iblis derdi. Auberge hiç değişmemişti. Düşlerimin döşeme eşyalarının yok olmayan parçası olarak duruyordu. Burada çiçeklerle süslenmiş masalarda bir düşteki yüzler gibi İskenderiyelilerin kendileri oturuyorlardı. Hafif hafif blues çalan caz aylaklıklarını kesintiye uğratıyordu. Hoş geldin çığlıkları yaşlı kentin yok olmuş cömertliklerini anımsatıyordu. Kulaklarında gümüş cırcır böcekleriyle Athena tıraşa zihne küşayiş verir diye afyon çiğneyen hımhım Pierre Balps, haşmetli Sersoviniler, atılgan ve becerikli iki kız, Martinengolar hepsi oradaydı. Nesim'le Justin dışında herkes. Hatta tam takım smokiniyle yürekli Pombal bile vardı. Öylesine sıkı ütülü ve kolalıydı ki birinci Françoise'in mezarı için yapılmış taş bir kabartmaya benziyordu. Fosca da yanındaydı. Sımsıcak, koyu renkli, daha önce hiç görmediğim bir kadın. Çok acayip, katı bir esriklik içinde eğri hafifçe birbirine değerek oturuyorlardı. Pombal bir tavşan gibi tetikte, dimdik tünemiş onun gözlerine bakıyordu. Bu genç ve güzel annenin gözlerine. Çok komik bir hali vardı. Pombal onun kendisine George Gaston demesinden nedense çok hoşlanıyor demişti Clea. Böylece masa masa dolaşarak eskiden olduğu gibi dostlarımızı selamlayarak Clea'nın adına ayrılmış küçük bir girintinin içindeki kırmızı kartlı masaya geldik. Garson Zoltan sanki yerden mantar gibi bitip coşkuyla elimi sıktı. Artık parlak bir Maitre d'Hotel'di. İki dirhem bir çekirdek, saçları Ambrose kesilmişti. O da bu gizin içinde olmalıydı. Çünkü sesini alçaltarak Clea'ya her şeyin büyük bir gizlilik içinde hazırlandığını söyledi. Hatta göz kırpacak kadar ileriye gitti. Dışarıya Anselm'i gözcü koydum. Doktor Amarelli'nin arabası görünür görünmez işaret verecek. Sonra müzik başlayacak. Madame Trasha mavi tunayı çalmalarını istedi. Büyük bir sevinç içinde ellerini çırpıp kara kurbağa gibi yutkundu. ''Aman Athena ne kadar güzel düşünmüş, yaşasın!'' dedi Clea. Bu gerçekten çok duygulandırıcı bir davranıştı. Çünkü Amaril, İskenderiye'nin en iyi Viyana valsi yapan kişisiydi. Kendini beğenmiş biri olmamasına karşın danstaki başarısından çocukça bir mutluluk duyardı. Mutlaka hoşuna gidecekti. Bizim de fazla beklememiz gerekmedi. Deyim yerinde ise bir kulağımız kirişte, araba sesi beklerken hafif hafif bir şeyler çalan caz sustuğu zaman beklemekten usanılmışlık gibi bir durum yoktu. Vestiyerin köşesinde görünen Ansen peçetesini salladı. Geliyorlardı. Müzikçiler normal bir çıgan ezgisinin bitişine benzeyen uzun titreşimli bir arpej çaldılar. Sonra güzel Semira'nın karaltısı palmiyelerin arasında belirdiği sırada mavi tunanın vals temposuna ağır ağır yumuşakça geçtiler. Kalabalık balo salonunun eşiğinde Semira'nın nasıl utanarak duraksadığını görmek birden bana çok dokundu. Elbisesinin, takılarının görkemine karşın o, kendisine dikilmiş gözlerden korkmuş, soğukkanlılığını yitirmişti.